Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Yankı.
Bugün yine Oto Gündem'de bu haftanın bölümüyle karşınızdayız. Oto Gündem biliyorsunuz her haftanın gündemini böyle hızlıca ele almaya çalıştığımız, üzerine yorum yaptığımız, siz okurken gözden kaçırdıysanız, sitemizde gözden kaçırdıysanız okumak üzere burada hızlı bir özetini bizle beraber dinleyebilir, görebilir, izleyebilirsiniz. Hem de yeni modelleri de bu arada konuşurken de sevgili Barış Yankı'nın Donanım Haber Otomobil Editörü'nün de görüşlerini de burada almış oluyoruz. Beraber konuşuyoruz. Ben de kendisine eşlik etmeye çalışıyorum. Burada bazen işte eski yeni tecrübelerimizi, özellikle zamlarla ilgili Türkiye'nin geçmişinde ne vardı, ne oldu, ne bitti falan diye bu aksaçlarımızın hakkını vermeye çalışıyoruz diye bir şey notu ileteyim. Diyorum, evet, ne var ne yok Barış, nasılsın?
İyi abi, çok şükür yine gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Şu sıra biliyorsun ÖTV çok konuşuluyor. Onu özellikle takip ediyorum. Ağustos'ta acaba bir gelişme olacak mı diye. Bakalım, şu anlık bir ses yok ama göreceğiz.
Bak, Oto Gündem'in tarihindeki, geleneksel Oto Gündem tarihindeki belki de ilk hafta olacak ki biz bir zam haberi ihtimalini vermeyelim.
Evet.
O bunu söylediğin için tabii gene sayılır yani. Dedi ki takipte
yine. Ben bunu söyleyerek kendimi rahatlattım yine.
Çok iyi.
Bu hafta olmazsa olmaz yani.
Olmaz olmaz. O kadar kanıksadı ki zam yok mu, nasıl? Bu hafta zam yok mu, nasıl olabilir?
Şaşırmış ya. Zam yok. Zam. Aha, zam yok.
Yani otomobil konuşuyorsak zam konusu zaten sürekli bir şekilde var. Neden? Çünkü yakıt fiyatlarına ard arda zam geliyor. Artık yakıt istasyonlarındaki o pompacıların, görevlilerin derdi şey yani. Hani o gün millet yağıyor, geliyor ya, böyle sıra oluyor, evet, falan. Artık onların serzenişlerini de dinliyorsun. Dinlemek zorunda kalıyor. Çünkü bıkmışlar gerçekten. Yani. Onlar da bıkmışlar. Millet de bıktı tabii yani. Hani ne yapacak? Yani 40 liraya dayanan bir işte yakıt fiyatı, hı-hı, hakikaten böyle çok da katlanılabilir, yani kabul edilebilir bir durum değil. Fakat
hani arabayı almayı bırak, onu yürütme maliyetleri de artık aşmaya başladı yani. İnsanlar sahip olduğu arabayı, araba değiştirmeyi zaten böyle artık şey yapamıyorlardı. Geçti. Hayal olarak görmeye başlıyorlardı. Şimdi kapının önünden kıpırdatmaya bile korkuyor herkes.
Ya evet, gerçekten böyle. Yani o konuda da ne olacağını bilmiyorum. Çünkü aslına bakarsan dünyadaki yakıt fiyatlarının artmadığını biliyoruz. Yani hani onlar artıyor da biz arttırıyoruz değil. Döviz desen, döviz zaten belli bir hızını almış ve çoktan geçmişti. Ama maalesef işte bu otomotivin işte ÖTV'si, bu tarafın yakıtın, bu işte yakıttaki vergilendirme meselesi. Maalesef bunlar ne yaparsan yap bir şekilde kolayca devletin aldığı vergiler. Ve evet, her sıkıştığında bu işte belli bir standarda yükseltilen bir konu oluyor. Bazen tabii yani bir ara pandemi döneminde dünyanın ucuz benzinlerinden, ucuz yakıtlarından birini biz kullanıyorduk. Bu gerçek. Çünkü ondan önce o kadar çok zam yapılmıştı ki pandemi döneminde bir de üstüne yakıt zammı gelmesin, bir de öyle de şükretmeyelim de diye, orada durdurulmuştu. Yani mecburen. O yüzden de biz işte dışarıda diyelim 1 doların üstünde diye millet istasyonları yakmaya çalışırken biz de burada yine bile tabii yüksekti bizim için ne olursa olsun. Evet. Ama dünyaya nazaran düşüktü. Fakat işte günün sonunda geldiğimiz nokta yine bu oldu. Yani yıllardır işte o artık hani o eski artık geyiği de yapılmaz hale geldi yani. Hep 50 liralık alıyorum olayı gerçekten bitti.
Evet, 50 liralık bir şey yapmıyor çünkü artık.
Aynen, gerçekten yapmıyor. Yani hani o tık tık falan yapacak herhalde zannediyorum. Hani pompayı böyle çıt çıt yapacak, bırakacak, bitecek, aynen, zannediyorum. O yüzden artık o işte bitti. Artık günümüzde ben artık hep 500 liralık alıyorum belki diyebilir birileri yani. Ya da evet, hep 200 liralık, evet, alıyorum belki diyebilir. O da yalnız 200 liralık da kurtarmaz yani. 4 litre. Hani ya da işte maalesef 5-6 litre falan, hadi neyse. O yüzden hadi bu hafta da böylece geleneği yerine getirmiş olalım.
Yine moralimiz
zamsız olsun. Bir hafta, zam konuşmadığımız bir hafta otomotivde yok.
Evet.
Ne diyeyim?
Ne yazık ki böyle.
Artık burayı hani biplemiyoruz, bir şey demedim ama artık isteyen bu nokta nokta noktayı kendine göre doldursun diyelim. Evet, madem öyle, var mı güzel bir haberin bize Barış'cığım?
Güzel haberler tabii ki yani bekleyenine göre değişiyor. Mesela sen Renault Austral E-Tech'in full hibrit versiyonunu bekliyorsan, satın almayı düşünüyorsan bu senin için ve bekleyenler için güzel bir haber.
Bakalım ne kadar güzelmiş. Ekrana da verdim o zaman.
Evet. Geçtiğimiz günlerde abi yaklaşık işte bu haftanın başında yanılmıyorsam ya da bir iki gün öncesinde Türkiye'de satışa sunuldu. Zaten hafif hibrit versiyonuna gelmişti. Biz de lansmanına gitmiştik. Gökçeada'da güzel bir lansman düzenlemişti Renault. Full hibrit versiyonda artık Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Full hibrit versiyonun fiyatı 1 milyon 926 bin TL. Mild hibrit versiyona göre tabii ki yani Tecno Esprit Alpine versiyonuyla satıldığı için tasarım tarafında hani gözle görülür bir değişiklik yok. Yine böyle hani gri renkteki bir lansman rengi, güzel sportif tasarım, Esprit Alpine özel sportif tasarımla geliyor. Ama işte kaputun altında bu alt tarafta kabuğun içinde güzel değişimler söz konusu. Nedir? Bunlardan birincisi zaten az önce söyledim, full hibrit versiyon. Full hibrit versiyon 200 beygirlik E-Tech adı verilen bir versiyonla geliyor. Diğerine göre tabii ki daha performanslı ama burada asıl öne çıkan taraf tabii ki daha yakıt ekonomisine odaklanıyor olması. Çünkü mild hibritler her zaman söylüyorum, adında hibrit geçiyor ama zaten hani şehir içinde olsun ya da uzun yolu tamamen geçtim, şehir içinde bile elektrik motoruna, tamamen elektrik motorunun desteğini hissedemiyorsun. Sadece kalkışlarda. Bu da yakıta çok fazla etki etmiyor. Ama tam hibritlerde zaten Toyota'dan da farklı markalardan da çok yakından tanıyoruz. Full hibritlerde tabii ki böyle özellikle burada Renault'un verdiği sayılara göre %40'a kadar yakıt tasarrufu vaat ediyor.
%40'a kadar.
Evet, böyle bir C-SUV için bence güzel bir değer. Tabii ki bu şu an teoride, hani pratikte artık ne olur? İnşallah böyle test alır kullanırız da biz de kendimiz görürüz. Şöyle hatta yani full hibrit versiyon getirilerinden biri 130 km saat hıza kadar saf elektrik modunda kullanılabiliyor bu araç. Tabii ki şarjlı hibritler kadar böyle 60-70 kilometrelik bir menzil sunmuyor ama şehir içi kullanımda zaten böyle %70-80'lere varan oranda elektrik motoruyla ilerleyebiliyorsun. Bu da çok güzel bir değer. Bu tek depoyla 1100 kilometreye varan bir sürüş menzili sunuyor bize. Bu da dediğim gibi Austral'in tam hibrit versiyonunu öne çıkaran detaylardan bir tanesi.
Çok şık duruyor araba gerçekten. Böyle baktığım zaman ben de net olarak söyleyeyim yani bir, bayağı şık bir araç. Hani Renault'da bizim şimdiye de görmediğimiz şıklıktaki bir SUV araca bakıyoruz. O yüzden
evet, gerçekten tasarım olarak çok iyi.
Çok iyi. Hani hepsi konuşuyoruz ya, Nissan aynı grubun bir başka otomobilli markası. Ve oradaki SUV'lerde aslında çok daha başarılı olduğunu uzun zamandır görüyoruz. Yani işte Qashqai da olsun, X-Trail de olsun. Bu başarıyı bir türlü grubun diğer araçlarına yansıtamamışlardı. Sanki böyle baktığımda, bu araca baktığımda ben artık bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani eğer tabii yani şimdiye dek X-Trail'in ve daha doğrusu Nissan'ın başarılı olmasının en önemli sebeplerinin başında otomatik vites ve dizel seçeneğinin gelmesi geliyordu. Şimdi dizel yakıt seçeneğinin artık çok böyle bir müthiş bir faydası yok. Yani
evet, kilometre anlamında. Evet, görmüyoruz zaten.
Evet, yeni bunu görmüyoruz. Ki zaten sonuçta Nissan da değiştirdi sistemini. Artık hala bizim görmediğimiz, test etmediğimiz bir araç var. Ve ona ne diyorduk biz ona? Hatta İDEF'te de karşılaştığımız bir şeyde de Otokar'ın da bir aracı vardı. Orada da gördüm. Bir savunma aracı. Yani benzin motoru içeride sanki jeneratörlü bir işte evet, elektrikli tank vardı galiba. Ya da şu an aklıma gelmiyor. Tank değil, özür dilerim. Bir savunma sanayine yönelik bir araç vardı. O da yine aslında benzinli bir motora sahip. Dizel bir motora sahip ama onu elektriğe dönüştürmek için kullanıyor. Aynı mantık tabii Nissan'da da.
Aslında yani.
Nissan'dakini, o jeneratörlü Nissan'ı biz hala test etmedik ve evet, bilmiyoruz da. Ya nasıl bir şey acaba, değil mi? Hani böyle. Neyse bakalım. Renault'da tabii öyle değil durum. Renault'u da zannediyorum bunu ki zaten Madrid'de de sevgili Ahmet Gözütok gitmişti ilk lansmanına. Evet. Sen de Gökçeada'daki lansmana gitmiştin dediğin gibi. Her iki lansmanda da araca ve tabii reklamlarında da görüyoruz zaten. Yani motor anlamında da çok şey yüklüyorlar araca. O yüzden bu arabanın, bu modelin gerçekten bir değişim izi taşıdığı reklamından, işte çalışmasına kadar ve senin anlattığın kısımdaki sonuçlarına kadar net olarak ortada görünüyor. Hayırlı olsun. Bakalım ne zaman göreceğiz sevgili Barış?
Test olarak mı?
Yani şey olarak yollarda ne zaman görmeye başlarız Türkiye yollarında?
Yollarda görmeye başlarız zaten. Öyle mi? Yanılmıyorsam 12 Ağustos'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı bu versiyon.
Ben hala görmedim ya. Acaba evden mi çıkmıyor?
Olabilir.
Yayın yapıyoruz yani. Hep evden yayın yapıyoruz diye zannediyorum artık herhalde evden çok çıkmıyoruz. Ben de yollarda görmedim henüz. Yani Renault'un çok böyle bir otomobil tedarik sorunu olmadığını düşündüğüm için böyle söylüyorum. O yüzden sanki daha çok görebilirdik diye. Ama tabii otomobil yani işte 2 milyona yakın bir fiyattan bahsediyorsun bu arada.
Evet aslında yine de 2 milyona yakın ama hani tek özelliği de hibrit değil. Mesela benim burada beğendiğim bir özellik var. Özellikle gelmesini bekliyordum Avustralya'da. Şimdi mild hibrit versiyonda arka tarafta bağımsız süspansiyon yok bildiğim kadarıyla. Torsiyon çubuğu var. Bu tam hibrit versiyonda ise for control adını verdiğimiz bir özellik var. O özellik ne yapıyor? Arka tekerlekleri de öndekiler gibi sağa sola açılandırabiliyor. Bu özelliğin hani Renault tarafında böylesine bir otomobilde sunulması hani gayet güzel. Daha önceki modellerinde de hani böyle üst seviye modellerinde zaten görüyorduk bazılarında ama şimdi bu Austral'in tam hibrit versiyonunda da geliyor bu özellik. Ne işe yarıyor? Tabii ki mesela şehir içi kısa mesafelerde otomobilin dönüş çapını daraltıyor. Daha manevra kabiliyetini yükseltiyor. Yüksek hızlarda ise öndeki tekerleklerle aynı yöne dönerek otomobilin daha dengeli olmasını sağlıyor aslında virajlarda. Bu özelliğin getirdiği büyük bir özellik de tabii ki arka tarafta torsiyon çubuğu yerine çok kollu arka aks özelliği sunuyor. Yani arka tarafta bir bağımsız süspansiyona sahip oluyoruz. Bu da full hibritin daha önce satılan mild hibrite göre en önemli farklarından bir tanesi bana göre.
Çok iyi. Gerçekten bu özelliği ben de gözden kaçırmışım, hiç bilmiyordum. Böyle çok keyifli gerçekten söyledim. Bu arada fotoğraflara baktıkça, tabii sen test ettin biliyorsun zaten ama otomobil çok şık gerçekten. Uçak kokpiti gibi bir kokpit görüyorum ki zaten şey de böyle. Yani birçok detayda oldukça şık, oldukça memnun edici bir araç görüyoruz beraber. Alpine tabii bu arada Alpine markalandırması da çok gerçekten Formula 1'den de seyrettiğimiz Alonso varken daha çok sevdiğimiz diye ben o konu pek sevmiyorum ama Gasly var, o yüzden Gasly için sevilebilir gerçekten. Pek nedense o konuda yıldızımız barışmadı ama Gasly'yi seviyoruz, o yüzden bu markalandırma da iyi olmuş. Formula 1'in tabii Renault'un Formula 1'deki ayağı da Alpine. Zaten izleyiciler biliyordur ama bilmeyenler için de bir küçük bir not geçmiş olalım. Evet. Uçak gibi gerçekten böyle bakınca. Çok iyi.
Bu arada son bir detay vereyim. Onu da ben yeni fark ettim açıkçası. Hatta hani doğru fiyat verelim diye baktım fiyat listesine Renault'un. Acaba fiyat yükselmiş midir satışa sunulduğundan bu yana? Bu versiyonun fiyatı değişmemiş. 1.926.000 TL ama şunu gördüm. İlk başta şu anda Tecno Espri Alpine'le yani sportif tasarıma sahip bir dolu donanım seviyesiyle satışa sunulmuştu ama bu mild hibrit versiyonun Tecno donanım seviyesi de Türkiye'de satışa sunulmuş. O da 1.651.000 TL fiyata sahip. Bundan önce Austral'in başlangıç fiyatı 1.706.000 TL idi. Yani Tecno versiyonu diğerine göre aslında bakılırsa böyle bir 50-55.000 TL civarında ucuzlamış diyebiliriz.
Yani. Güzel, güzel. Evet, bir ucuzluk haberi verdin. Tebrik ediyorum seni.
Evet, evet, bunu verebilmiş oldum.
Evet, güzel haber. Evet. Arabanın gerçekten iç detayları da çok şık, çok tatlı görünüyor. Heyecanla bekliyoruz ki gelsin, test edelim, bakalım edelim ne var ne yok diye birlikte anlatalım. Peki, okey. Bayağı vakit kaybettirdim sana, teşekkür ediyorum. Hemen sıradaki haberi istersen geçebiliriz diye buyursunlar. Ne var sıradaki haberimiz?
Sırada yine Türkiye pazarını ilgilendiren bu sefer %100 elektrikli bir otomobil var. MG Marvel R. Zaten uzun süredir gelmesi bekleniyordu bu otomobilin. Ondan önce işte MG 4 geldi falan, hani bir şekilde bekleniyordu. Güzel bir otomobil aslında bakılırsa. MG tarafında hem tasarım olarak hem de teknik altyapı olarak baya böyle MG'yi taşıyan aslında modellerden bir tanesi. Türkiye fiyatını vereceğim. Türkiye fiyatı biraz yüksek tabii ki. Hem bu vergilendirmelerden dolayı. İki farklı versiyonla geliyor. İlk giriş seviyesi Luxury, bir üstü performans olarak adlandırılıyor. Giriş seviyesi 2.989.000 TL. Performans versiyonu ise 3.699.000 TL'den satışa çıkıyor. Baktığımız zaman evet yüksek fiyatlar, özellikle performans tarafında neredeyse 4 milyona yakın bir fiyat görüyoruz. Bu da performans versiyonun aslında 3 elektrik motoruna sahip olmasından ileri geliyor. MG tarafında hem performans olarak hem de menzil olarak, birazdan menzilden de bahsedeceğim. Hani bu benli yüksek seviyelere yükselen bir premium SUV tarafında görüyoruz aslında bunu.
Çok güzel.
O yüzden fiyatları bu seviyeye geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Tasarım olarak baktığımızda zaten MG tarafında bence en dinamik SUV olarak söylüyorum. En dinamik, en sportif tasarıma sahip araçlardan bir tanesi. Diğerleri zaten ZS EV olsun, diğerleri olsun. Özellikle ZS EV tam elektrikli ama hani şeyden, benzinli otomobilden devşirme olduğu için tam olarak böyle dinamik bir tasarımı yakalayamamışlardı makyajdan sonra bile. O yüzden Marvel R bence bu tarafta MG için öne çıkan modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
Çok güzel. Ben de aracı beğendim. Başka bir görseli var mı? Ha, ben tek görsel zannetmiştim. Çok özür dileyerek geçiyorum. Şöyle bakınca da pek şıkmış içi de. Bence şey ya, böyle bakınca ben öbür modelleri yani beğeniyorum ama işin doğrusu bu model gibi güzel bir model görmedim. Yani nedense ben bu modelin daha ayrı bir güzellikte olduğunu düşünüyorum. Diğerlerini bu kadar beğenmemiştim. Böyle bakınca daha bir estetik değil de daha bir prestijli bir araç olarak duruyor.
Evet, zaten de marka da bunu premium DSU olarak konumlandırıyor. Hani diğer modellerinden ziyade premium segmentte premium rakiplerle mücadele edecek. Zaten fiyatından da bunu anlıyoruz. Az önce de söylediğim gibi.
Evet, olmuş.
Böyle güzel bir otomobil. Özellikle de dolu dolu aslında. Baktığımız zaman performansta 4x4 zaten. 3 tane elektrik motor olduğunu söylemiştim. 288 beygir güç ve WLTP'ye göre 370 kilometre menzil vaat ediyor. Çift motorlu olduğunu söyledim bunun. Arkadan itişli luxury versiyonu ise 180 beygir güçle 402 kilometre menzil vaat ediyor. Bu biraz işte şeye kalıyor. Daha fazla performans mı istiyorsun? Daha fazla menzil mi istiyorsun? Şeyde de biliyorsun, evet. Tesla'da da performansla long range arasında böyle biraz şey oynuyor. Biraz daha güçlü ve menzil tarafında 30-40 kilometrelik bir fark oynuyor. Aynı şekilde MG Marvel R'da da öyle. Mesela performans versiyonu 370 kilometre, luxury versiyonu 402 kilometre. Yine böyle bir 30 kilometrelik bir menzil kaybı söz konusu. Biraz işte hani tercihe bağlı. Donanım tarafında ise zaten dolu dolu bir araba yani. Böyle tasarım olarak baktığımızda da iç tarafta dikey olarak konumlandırılmış büyük multimedya ekranı. Gayet güzel, şık, modern bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.
Çok doğru. Evet. Keyifli, güzel bir otomobil, güzel bir araç olmuş. Hakikaten beğenilecek gibi değil. Peki bakalım Türkiye'de de görelim şeyden sonra, fiyatlardan, vergilerden sonra diyoruz. Hemen
evet,
sıradaki habere
görür müyüz bilemiyorum yani.
Ha, güzel söyledin. Evet, doğru. Bravo. Daha güzelini söyledin. Peki sırada benim de sevdiğim, senin de sevdiğin tasarımıyla dikkatimizi çeken bir marka var. Peugeot. Peugeot'un haberi var. Peugeot'un yeni, yani daha doğrusu 2008'in makyajlı haliyle olan Eylül ayında bizle birlikte olacağının haberi var. Bence güzel bir haberdi. Haftanın güzel haberlerinden bir tanesi.
Evet.
Ve araç da güzel görünüyor. İstersen detayları senden alırken ben de hemen ekrana vereyim.
Tabii ki 2008 aslına baktığımızda B SUV segmentinin popüler modellerinden bir tanesi. Yanılmıyorsam 2020 yılından bu yana ilk kez yenileniyor. İlk kez böyle bir güncelleme görüyoruz 2008 modelinde. Şimdi Eylül ayından itibaren bu yeni tasarımıyla, yenilenen tasarımıyla Türkiye'de satışa sunulacak. Neler görüyoruz 2008'in tasarımında? Biraz böyle panjur tarafında yeni böyle işte 408, yeni 308 tadında panjurun biraz daha çerçevesiz tasarıma yoğrulduğunu ve yandaki farlarla biraz daha bütünleştiğini görüyoruz. Alt taraftaki gündüz ledlerin ışık imzası da değişiyor. Burada aslan pençesi şeklinde 3 tane aşağı doğru uzanan gündüz ledleri görüyoruz. Yan tarafta ise artık böyle hani 408'de çok konuşmuştuk jant tasarımlarını. Çok marjinal, değişik, çift renkli, hatta tasarımları çok böyle göze hoş gelen jantlar konuşmaya başlamıştık. Peugeot bunu yeni modellerinde de, yani yenilediği, güncellediği diğer modellerde de sürdürüyor. Zaten fotoğraflarda da çok net görülüyor. 2008'deki jantlarda bence tasarımları çok marjinal, böyle çok farklı görünüyor. Teknik çok olarak 3 farklı motorla gelecek Makyajlı 2008. Bunlardan ilki 1.2 PureTech 130 beygirlik. Aslında motorları tanıyoruz yani ama yine söyleyelim. Dizel tarafında 1.5'te Blue HDI 130 beygirlik. Üçüncü seçenekte artık tamamen elektrikli E2008 olacak. Üç farklı versiyon olması güzel bence. Hani farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap eden, benzinli isteyenler için benzinli, dizel isteyenler için dizel. %100 elektrikli istiyorum, ben sıfır emisyonlu araç kullanmak istiyorum diyenler için de E2008 olarak satışa sunulmaya devam ediyor. Yani zaten güzel bir tasarıma sahipti. Tabii ki hani kullanılabilirlik açısından iç mekanı hani ne kadar geniş, ne kadar şey onu bilmem ama tasarım tarafından yapılan değişiklikler açısından yorumladığımda bence 2008'in başarısına başarı katacaktır bu tasarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin abi?
Vallahi çok dediğin gibi yani senin anlattıklarına çok ekleyeceğim bir şey yok. Hakikaten tam da senin de söylediğin gibi bütün detaylar da bunu gösteriyor. İçinde artık birlikte yani 2008'e bakarak zaten mevcut 2008'e bakarak içinde benzer bir performans sunacağını zannediyorum ben de. Ama tabii ki dediğin gibi görmek lazım. Yani iyi ama dışarıdan bakınca arabanın daha da yani hem agresifleştiğini daha keskinleştiğini yani tasarım olarak keskinleştiğini görüyorum. Oldukça da şık görünüyor. Yani bu Peugeot'larda son dönemde incelemelerimizde de gördüğümüz üzere araba yolda giderken bir şekilde gözünüzü çevirebiliyorsunuz bu araçlara. O yüzden tasarım anlamında iyi iş çıkarttıkları muhakkak renkleriyle olsun, tasarımlarıyla olsun böyle bir güçlü hani Peugeot'un aslan logosunun hakkını veren bir araç ortaya çıkarttılar, bir marka ortaya çıkarttı. PSA bence Peugeot'da güzel bir iş çıkartıyor. Hakeza Citroen'de de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Citroen'in de kimliğine uygun olarak zaten aslında aynı platformlardan çıkan arabalar. Orada da gene modellerdeki o yeni tasarımlarda çok güçlü, çok gerçekten dikkat çeken tasarım. Yani bu yeni tasarımcılar hem Citroen tarafında onun kimliğinde, Peugeot tarafında Peugeot'un kimliğinde yeni ve güzel işler çıkartıyorlar. Keyifli. Yani bakması, seyretmesi güzel araçlar. O yüzden hoş olmuş. Bakalım bir de Türkiye yollarında da görürsek, biz de incelersek daha da güzel olur diyorum.
Son olarak şunu da belirteyim. Zaten benzinli ve dizel motorlar yakından tanıdığımız E2008'i de önceden biliyoruz ama E2008'de şöyle bir güncelleme var. Motoru eskisine göre daha güçlü. Önceden mevcut E2008'de 136 beygir güç üreten yani 100 kW güç üreten bir elektrik motoru varken bu 115 kW'a çıkarıldı. Yani 156 beygire çıkarıldı ve batarya kapasitesi de 50 kWh'den 54 kWh'e yükseltildi. Bu ne yapıyor? Hem aracı biraz daha performanslı hale getirirken menzili de bataryanın büyümesi sayesinde 345 km'den 406 km'ye çıkarmış. Yani kağıt üstünde de olsa bence 400 km'lik bir menzilin geçilmesi E2008 açısından bence tercih edilmesi açısından biraz daha pozitif etki yaratacaktır. Tabii ki hani gerçek menzili WLTP'ye göre hani biraz daha az olabilir. 350-350 km arasında olabilir ama en azından kağıt üzerinde bile 400 km'yi geçmiş olması bence güzel bir gelişme.
Altı değer.
Doğru evet. Bu arada evet. Batarya tarafında da 8 yıl veya 160 bin kilometre garantili olarak satılacak. Bu da güzel bir detay.
Güzel evet. 8 yıl güzel bir detaymış gerçekten.
Evet bu da.
Çünkü pil teknolojisini konuştuk seninle. Yani pil meselesi ne olacak sorusu otomotiv endüstrisinin aslında merak edilen sorularından bir tanesi. Akıbet ne olacak bu pillerde? Hani doğaya dost olacak dedik ayrı, işte enerji dostu olacak dedik ayrı falan. Ve bir de bu iş bitince yani o piller bitince bu arabanın değeri ne olacak meselesi ayrı. O yüzden de dediğin doğru, kıymetli. Bakarsın biz de farkına varmadan yani acaba böyle bir şey mi olacak merak ediyorum. Şöyle, elektrikli otomobiller hayatımıza girecek edecek. Sonra artık o planlı eskitme dediğimiz bir şekilde sürekli yenilediğimiz bir olay var. Tamam arabaları zaten yeniliyoruz ama yani benzinli araba yenilemiyor muyuz? Yeniliyoruz. Fakat benzinli arabada değiştirmen gerekmeyen bir şey. Yani benzin deposuna yakıt doldurduğun sürece tamiratını yaparak gidersin. Fakat bunda büyük bir maliyet çıkacaksa pillerle ilgili bu gerçekten aslında yeni bir yani ister istemez o arabaların tedavülden de kalkmasını sağlayacak. Ya pili bitti, öldü artık bu. Değiştirmek de çok da mantıklı değil çünkü çok pahalı ya geliyor dediğin zaman işler değişebilir. Ama umuyorum ki tersi olacak. Yani teknoloji ilerleyecek ve eski tip teknolojiye sahip olsa da araç o piller yani yeni nesil pil teknolojisi bu eski araçları da belki yeniden hayata kazandırabilir ve böylece o planla eskitmenin tuzağına düşmemiş oluruz diye ümit ediyorum. Bakalım onu da beraber göreceğiz. Endüstrinin tabii ki benden daha fazla düşündüğü, daha derinlemesine kendi geleceğini düşündüğü şeyler vardır diye düşünüyorum.
Şöyle ki abi, o noktada da mesela şey oluyor. Tamam, bataryanın belli bir ömrü var. Evet, doğru, ama yapılan gelişmeler ışığında şu an bile bunlardan söz ediyoruz. Mesela senin bataryan, işte batarya ömrü işte %100'den %80 civarına düştü. Bu evet, demek değil ki hani sen üreticiye arabayı geri vereceksin. O da işte yüzde bataryayı tamamen yenisiyle değiştirecek. Sana da işte şu kadar yüksek bir maliyet çıkaracak. Bu hani her zaman böyle olacak diye bir kural yok. Çünkü bataryalar belli modüllerden oluşuyor, biliyorsun. Bu modüller içerisinde de pil hücreleri var. Yani teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki zamanda senin bataryan atıyorum %80'e düştüğünde sen bunu servise götüreceksin. O serviste ölen modülleri, pil hücrelerini çıkarıp onun yerine yenilerini takacaklar. Yani sadece yine aslında baktığın zaman benzinli araba gibi bir nevi tamir etmiş olacaksın. Bataryayı
ama kaç para alacak acaba? Yani ne kadara mal olacak bu iş mesela? Tamam, evet de.
Evet, şu an maliyetini tam olarak hesaplayamıyorum ama hani evet, zaten elektrikli otomobilin en pahalı donanımı olan bir bataryayı yenisiyle değiştirmeye göre çok daha uygun olacağını
düşünüyorsun. Eyvallah. Umarım dediğin gibi olursa. Ben de çünkü öyle olmasını isterim yani, hani şey için. Ama sanki diyorum bir tuzağa mı düşüyoruz böyle, hani malum beyaz eşya eskiden çok daha sağlamken şimdi artık işte belli bir zaman sonunda onu da değiştirmeye başladığım bir alet haline geldi. Veya televizyonlar gibi. Yani bunu teknolojisinden dolayı da değiştiriyorsun ama daha çok hadi televizyon teknolojisinden dolayı. Yani HD geldi, Full HD geldi, 4K geldi falan diye. Ama tabii diğerinde beyaz eşyada böyle diyen, yani dolaba koy soğusun kalsın gibi, ama o da bozuluyor. Bir şey oluyor işte, bitmiş kompresörü, bitmiş bir şey olmuş falan filan diyorsun. Eskiden işte bilmem kaç yıl kullanılan dolaplar artık öyle değil tabii. Neyse, orada da başka şeyler, bunu da bir ara konuşmak lazım. Uzatmayacağım evet, meseleyi. Ve bir başka konuya geliyoruz o zaman. O da yine iki tane haberimiz var Çin'le ilgili.
Evet, yine bir Çinli elektrikli otomobil markası, elektrikli araç markası BYD. Build Your Dreams olarak da.
Konuşmuştuk bunu.
Evet, açık halini. Bunu daha önce zaten Türkiye'ye geliş haberini evet, vermiştik. Gerek işte yazılı haber olarak, gerek Oto Gündem'in önceki bölümlerinde. Doğru. ALJ Türkiye distribütöründe Türkiye'ye girecek ama bunun duyurusu Çinli elektrikli, Çin menşeli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi gelmeden önce yapılmıştı. Hatta benim merak ettiğim konulardan biriydi. Yani BYD Türkiye'ye geleceğini duyurdu, distribütörünü bile duyurdu ama acaba bu ilave vergiden sonra kararda bir değişiklik olur evet, mu? Gelmekten vazgeçerler mi diye düşünüyordum. Aradan geçen böyle birkaç aylık süreçten sonra BYD tarafından bir haber geldi. Benim düşündüğüm gibi olmadı. Aslında Türkiye'ye gelme kararlarını devam ettiriyorlar. Bu yılın son çeyreğinde elektrikli otomobilleri satışa sunulacak, hatta belli bir tarih aralığı bile verdiler. Bu tarafta güzel. Ben BYD'nin özellikle elektrikli otomobillerini beğeniyorum. Kaldı ki şimdi Çinli marka deyince bizim kafamızda şey oluşuyor. Hani diğerlerine göre ucuz. Çünkü Çin, evet, Çin şeyli yani. Ama BYD o şekilde değil. Yani BYD'nin Avrupa'da satışa sunduğu elektrikli otomobillere baktığımızda 60-70 bin euroluk satış fiyatlarından konuşuyoruz. Bunlar da zaten otomobillerin ucuz olmadığını, bizim beklediğimiz gibi ucuz olmadığını gösteriyor. Büyük ihtimalle Avrupa'da yaptığı gibi işte Han, Atto 3 ve Tank adını verdiği 3 modelle, ikisi SUV, bir tanesi sedan, Han modeli sedan. Bunlarla ben Türkiye'ye giriş yapacağını düşünüyorum. Bunlar da bence beklediğimiz gibi çok ucuz olmayacak. En azından böyle Çin algısına, Çinli araç bunlar ucuz olur algısına göre çok ucuz olmayacak diye düşünüyorum bunlar. Geldiğinde göreceğiz artık bakalım nasıl olacak. Doğru. Bir markanın Türkiye'ye girmesi bence güzel. Hani artık kesinlikle. Çinliler çok mu istila ediyor, çok mu geliyor diye düşünüyoruz ama bence pazardaki çeşitliliğin artması, rekabetin artması çok güzel bir olay diye düşünüyorum.
%100 katılıyorum. Aynen öyle. Çinli otomobillerin de bulunması bence o anlamda önemli. Ve dediğin gibi biz bunu konuşmuştuk, hani değişebilir demiştik. Değişmesi de güzel haber en azından. Yani bütün bunlara rağmen gelecek olmaları pazara inandıklarını gösterir. Umarım daha da güzeli olur diyorum. Ve sıradaki bir diğer Çinli otomobil haberine geliyorum ki bence seninle daha önce konuştuğumuz üzere önemli haber sanki bu gibi değil mi?
Evet, aslında önemli haberlerden bir tanesi de bu. öne çıkarabileceğimiz haberlerden bir tanesi de bu. Yine Çinli bir otomotiv üreticisi, artık tam olarak nasıl telaffuz ediliyor ama DFSK Motor yanılmıyorsam, Türkiye'ye geliyor yeniden. Aslında burada şey vardı, önce bir distribütör vardı, Türkiye'de satılıyordu ama sonra işte bana markadan gelen bilgiye göre buradaki eski distribütörle anlaşma yenilenmedi. Bu sefer yeni bir distribütörle anlaşıldı. SHS adı verilen bir yeni bir şirket tarafından distribütörlüğü yapılacak. Türkiye'de temsil edilecek DFSK Motor. Burada 3 tane benzinli SUV, 4 tane benzinli ticari ve 3 tane elektrik ticari olmak üzere toplam 10 modelle, aslında bayağı bir model çeşitliliği var burada, 10 modelle giriş yapıyor Türkiye'ye. Ekim ayından itibaren bu modeller satışa sunulacak. Beni burada daha çok SUV modeller heyecanlandırıyor. Özellikle böyle kupe SUV tasarımına sahip bir tane model var. Bunun adı neydi? Hemen bakıyorum. Sanırım Fangon 5. Evet. Fangon 5 modeli beni özellikle böyle baktığım zaman, ilk otomobillere göz gezdirdiğimde heyecanlandırdı açıkçası. Çünkü bu arada markanın sitesi de faaliyete geçmiş. Oradan da baktığımda otomobilin böyle dolu dolu, yine aslında Chery'de nasıldı? Chery böyle dolu donanımlarla ve biraz daha rekabetçi fiyatlarla geldi.
Doğru.
Şu an yollarda birçok Chery görüyoruz açıkçası. Hani
kesinlikle.
Çok fazla tercih ediliyor. Bence bu marka da Chery'nin yolundan gideceğini düşünüyorum. Çünkü özelliklerine baktığımda dolu dolu. Ön koltuklarda işte elektrikli ayarlanabilir koltuklar, koltuk ısıtma, nappa deri döşeme, dijital ekranlar, bir sürü panoramik açılabilir cam tavan gibi bir sürü dolu dolu özellik var. Eğer Chery gibi rekabetçi fiyatlarla gelirlerse, bence işte Çinli marka, şu marka, bu marka bakılmaksızın çok fazla tercih edileceklerini düşünüyorum açıkçası.
Full artı full diyorsun. Evet.
Evet, çok yani baktığımız zaman gerçekten özellik olarak dolular. Bu arada şunu belirteyim ben. Bu karıştırılabilir. Seres, biliyorsun abi, sen de duymuşsundur adını. Seres 3 adında bir model var. %100 elektrikli bir SUV. Evet. Yanılmıyorsam C segmentinde. Zaten Türkiye'de geçen yıldan bu yana satılıyor. Onunla DFSK Motor aynı üretici altında iki farklı marka. Hani bunlar birbiriyle karıştırılabilir. Ya bunlar aynı marka değil miydi? Hani nasıl iki farklı distribütörde oluyor? Bunlar aynı üretici altında faaliyet gösteren iki farklı marka. Seres başlı başına bir marka ve sadece %100 elektrikli otomobil üretiyor. DFSK Motor'da ise
konuşmuştuk bunu, ben de hatırlıyorum. Yani neden hatırlamıyorum? Seres'i konuştuk bir meseleden dolayı zannediyorum, değil mi?
Evet, yani bu karıştırılabilir. Seres çok daha farklı bir marka. Yani aynı üretici çatısı altında ama %100 elektrikli otomobil markası. O tamamen bundan farklı.
Hayırlı olsun. Evet. Yani iyi, güzel haber gerçekten bu da. Bakalım, heyecanla bekliyoruz o zaman.
Evet, burada önemli olan artık hani Ekim ayında fiyatlarını göreceğiz. Hatta belki Ekim ayının biraz öncesinde olabilir. Burada fiyatlar önemli. Chery'de olduğu gibi.
Evet.
Fiyatlar daha önemli açıkçası.
Yani Chery gerçekten rekabetçi bir fiyat ortaya koydu. Net yani. Evet. Zaten sonuçlarından dolayı da görüyoruz. Bence onun da meyvesini yiyorlar. Gene böyle agresif bir fiyatlandırma olursa bence pazarda söz sahibi olmak adına tabii ki faydalı olabilir. Tabii ki Chery'nin, yani aslında Chery'nin hem dezavantajı hem avantajı vardı. Yani işte geldi gitti, tekrar geldi gibilerinden,
evet,
bir hava vardı. Ama bence o Çinli otomobil markası algısına gerçekten çok önemli bir katkı verdi. Güzel araçlar yapıyorlar. İşte sağlam araçlar yapıyorlar. Konusunu yavaş yavaş yapıyor. Çünkü sağlam araç aslında Volvo ile zaten var belki ama hadi bir geleneği devraldı diyelim. Ama hem sağlam araç yapabildiklerine dair, hem de iyi araç yapabildiklerine dair ve fiyat avantajı olabilecek araçlar yaptıklarına dair önemli bir kıstas var. Onu da beraber görüyoruz. Bakalım ne kadar daha görmeye devam edeceğiz. Birlikte bunu da yaşayacağız, göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, son haberimizde bu
son
sefer...
Son haberimiz de bizden, TOG'dan. Bizden.
Evet, seninle konuşmuştuk. Olacak mı, olmayacak mı, hedefe ulaşacaklar mı demiştik.
Evet.
Bir nevi bir cevap da geldi. Evet, neymiş hocam?
Erken bir güncelleme geldi. Aslına baktığında hani böyle aydan aya zaten şu kadar araç teslim ettik, şu kadar otomobili müşteriyle buluşturduk diye gösteriyorlardı. Hatta Temmuz ayında 627 araç teslim edilmişti. Oto gündemin daha önceki bölümlerinde de dediğin gibi seninle, evet, konuşmuştuk. Hani tamam, bir şekilde böyle 627 aracın teslim edilmiş olması güzel ama hani bu yıl 20 bin araç üretip teslim etmeyi planlıyorlardı. Evet. Baktığımız zaman planın gerisindeler. Hani bunu daha çok üretim kapasitesini arttırmaları lazım. Hatta aylık, yanılmıyorsam geçen ay hesapladığımızda aylık 3700 bandında teslimat seviyesine çıkmaları gerekiyordu. Şimdi yeni bir güncelleme yaptılar. Hatta dündü sanırım. 1-16 Ağustos tarihleri arasında 909 adet T-10X teslimatı yaptıklarını açıkladılar. Bu da ne oluyor? Temmuz ayının tamamına göre Ağustos ayında aslında yarısında böyle yarım 15 günlük bir süreçte daha fazla araç teslim etmişler. Hatta 300 civarında bir fazlalık var bu durumda. Eğer bir hani düz hesap yaparsak bu da Ağustos ayında 1800 yani 2000'e yakın bir araç teslimatı yapabileceklerini
gösteriyor. Şaşırtabilirler gibi sanki.
Evet, aslına bakılırsa yani şu anda aylık 2000 araç teslimatı seviyesine çıkarlarsa bu Ağustos ayından itibaren gerçekten yıl sonuna kadar belirledikleri hedefi tutturmaları mümkün. Çünkü hani atıyorum Ağustos ayında 2000'e çıktılar. Ondan sonrasında Eylül ayında 3000 araç tarzında bu seviyede kademe kademe arttırmaya devam ederlerse zaten 20 bin araç teslimat hedeflerini bence tutturmamaları için herhangi bir sebep yok. Bakalım hani bunlar güzel gelişmeler açıkçası. Ben TOK tarafında böyle hani olumlu gelişmeler yaşanmasına seviniyorum. Neden? Çünkü bizim markamız hani haklarıyla her şeyle bize ait bir marka. O yüzden ben böyle olumlu gelişmeler yaşandığında seviniyorum diyebilirim.
Evet, yollarda da görmeye ben de başladım bu arada. Güzel haber. Yani ne diyelim, Tesla kadar tabii ki görmüyorum. Yani evet. Tesla'yı gerçekten çok fazla görüyorum. Bu arada Tesla ile ilgili sizin de bir çekiminiz oldu. Önümüzdeki haftalarda Tesla ile ilgili bir Model Y ile ilgili bir nasıl oluyor Türkiye'deki deneyim nedir konusunu çektiniz. Yayınlanacak. Onun da haberini buradan vermiş olalım. Takipte kalsın sevgili seyircilerimiz. Tabii ki Tesla kadar görmüyoruz doğal olarak. Ama işte gözüme çarptığı oldu. Umarım böyle devam eder. Sayısı artar. Tabii ki görmek dediğin gibi, senin söylediğin gibi ne kadar görürsek o kadar daha iyi diyoruz ve zannediyorum bugün de zamanımızı doldurduk. Hatta bakıyorum şöyle saate. Ya, fena değilmiş ya. Tamam. Başta bir epey çekiştirdik. O yüzden zamandan çaldık değilim ama fena değil gibi.
Hiçbir zam haberi olmayınca böyle kendimizi eksik hissettik.
Evet, evet, aynen öyle. O yüzden tamamladık. Boşluk kalmasın dedik.
Evet, aynen öyle. Doğru.
Peki, çok teşekkür ederim sevgili Barış. Ağzına sağlık, bilgilerine sağlık. Hem işte bunların hepsinin tamamını sevgili izleyicilerimiz donanımhaber.com'da, daha fazlasını daima hafta içinde de hafta boyunca okuyabilirler. Her yeni haberi zaten burada yazıyoruz. Tabii ki görüşlerini de yine hem yorum olarak haberlerin altında verebilirler, hem de forumda da yine bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirebilirler ve hatta eğer varsa soruları, bizim markalara iletmemizi istediğiniz sorularınız varsa onları da lütfen bize gerek bu yorumun, bu videonun altında YouTube'da olabilir veya onun dışında işte tabii ki sitedeki haberlerin altında da lütfen bizleri etiketleyerek söyleyin ve biz de sizin o sorularınıza yanıt bulmaya çalışalım. Görmek istediğiniz bazı haberler varsa, bazı markalar varsa, şu ne yapıyor, bu ne yapıyor, niye etti falan tarzında varsa merak ettiğiniz, onları da lütfen yazın. Bizim de böylece en azından dikkatimizi çeker. Deriz ki ya şu konuda daha fazla soru geliyor, bu konuya biraz daha dikkat edelim deriz ve onu da halletmeye çalışırız diyorum ve sözü sana bırakıyorum sevgili Barış.
Evet, çok teşekkürler abi. Çok güzel izah ettin gerçekten. Ben de şunu söyleyeyim, bizi izlediğiniz, videolarımızı beğendiğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
Görüşmek üzere.